Evet, Suriye, Avustralya milli futbol takımlarının karşılaşmasının siyasi yönünü bir kenara bırakarak Levent Efe'ye önce hoş geldiniz diyelim. Bugün stüdyomuzda konuşacağız Avustralya konularını. Hoş geldin Levent.
Merhabalar.
Evet, senin futbola yakın ilgini biliyoruz. Ne düşünüyorsun yarın akşamki maç
Evet,
konusunda?
otorite değilim tabii bu konuda ama bu yarın akşamki maçta Avustralya futbol camiasının büyük bir heyecan duymadığını ifade etmek istiyorum. Yani Tayland'ı o kadar zor açık farkla yenemeyişi Avustralya'nın ve Dünya Kupası'na gidişini böyle zora sokuşu gerçekten ciddi bir umutsuzluk yarattı. Suriye'de büyük bir moralle geliyor. Avustralya pekala bu grupla yukarıya çıkamayabilir. Suriye'ye elenebilir. Kaldı ki Avustralya'nın işte Hussiding'den sonra onunla birlikte 3 kere üst üste Dünya Kupası'na gitmiş olması ve bunu sağlayan o jenerasyon, o genç kuşak şu an yok artık. Sadece Tim Cahill kaldı ve onların yerine dolduracak isimler alttan gelmiyor bir türlü. Bu Avustralya'nın futbol altyapısındaki ciddi sorunlar artık buraya yansımaya başladı. Medya maalesef futboldan çok anlamayan Avustralya medyası bütün başarıyı Dünya Kupası'na endeksledi. Sanki Dünya Kupası'na her sefer gidersek bir başarı olacakmış gibi. Bence Avustralya'da futbolun başarısı A-League'in tribünlerinin dolu olmasıyla sağlanabilir. Gerçekten ilgi o zaman canlanır. Futbolcular kalitelleşir. Dünyanın büyük liglerinde oynar ve o zaman Avustralya milli takımında gerçekten hak ederek Dünya Kupası'na gider. Şu bu takım pek hak etmiyor.
Evet, ama bir yandan da bir sürü yurt dışında oynayan, Avrupa'da oynayan Avustralyalı futbolcu var. Bunlar da Avustralya altyapısından gelen çocuklar.
Öyle de yani o Hussiding zamanındaki takımda neredeyse takımın tamamının Avrupa'nın çok büyük liglerinde oynuyor. Şu an yani o kadar oyuncu yok. İngiltere 2. liginden bile Japonya liginden, Malezya liginden insanlar var. Yani olmaz. Şu an özellikle Şampiyonlar Ligi'ne gidecek oyuncuları olan ülkeler gerçekten güçlü durumda. Avustralya henüz oralarda değil. İyi bir jenerasyonun gelmesi lazım.
Evet, Avustralya Suriye milli maçı yarın Malezya'da oynanıyor. Suriye'deki iç savaş dolayısıyla rövanş maçı da 10 Ekim'de Sydney'de oynanacak. Evet, buradan Avustralya konularına, siyasete geçelim. Bugün önemli bir haber var. Eyalet başbakanlarıyla Federal Başbakan Turnbull'un yapacağı başbakanlar toplantısı, yeni bir terör tedbirleri paketiyle gelecek Başbakan Turnbull diğer liderlere. Bunlardan biri bütün ehliyet bilgilerinin federal hükümetin elinde toplanması, buna resimler de dahil ve terör şüphelilerinin 14 gün gözaltında tutulması konusu. Ne düşünüyorsun bu konuda?
Evet, yarın yapılacak olan COAG toplantısının, eyalet ve federal başbakanlar toplantısının ana gündemi güvenlik ve burada iki önemli madde öne çıkıyor. Birincisi terör zanlılarının tutukluluk süresinin, yani mahkemeye çıkarılmadan önce tutukluluk süresinin 14 güne kadar uzatılabilmesi, ki bu çok ciddi bir yaptırım. İkincisi de federal hükümetin, EZIO'nun ve bütün güvenlik kurumlarının isteğiyle bir biyometrik yüz tanıma sistemini uygulamaya sokmak istediğini öğreniyoruz.
Onun ne demek olduğunu tam
Bu
olarak.
şöyle, devamlı kameralar, MOBESE kameraları gibi kameralar devamlı kalabalıkların olduğu yerde çekim yaparak sokaklarda, işte istasyon çıkışlarında, maç tribünlerinde, orada burada yaparak insanları terörist diyelim olarak algılanan, işte öyle databanka konulmuş insanları oradan yüzünden tanımak şeklinde bir teknoloji.
Oradan aldığı görüntüyü bu ehliyetteki
Şöyle,
resimle.
herkesin yüz görüntüsü federal hükümette olmadığı için herkesin yüz görüntüsünün olduğu en ciddi database ehliyetler.
Evet.
Ehliyetler ve pasaportlar. Onun için bunlar da eyalet hükümetlerinin elinde ve federal hükümet eyaletlere yarınki toplantıda bunları bize verin diyecek. Ve nasıl bir gelişme olacağını şimdiden kestirmek güç ama bu verildikten sonra bu database sağlanmış olacak. Ama buna da tabii yurt dışındaki tecrübelerden ciddi şüpheler ve endişeler var. Özellikle Amerika'daki tecrübelerde %15 bir yanılma payı olduğu söyleniyor. Ki bunu yanılan burada insanlar değil, yani güvenlik kuruluşundaki insanlar değil, kompütür algoritması bu yüzleri yanlış tanıyabiliyor. Ve özellikle de azınlıkların ve Amerika'da zencilerin sık sık yanlış yere böyle saptandığı şeklinde bir kaygı ifade
Şimdi bu
ediliyor.
paket çerçevesinde düşünecek olursak, mesela bir kamera beni tanıdı ve işte dedi ki bu şu kişi. Şimdi ben bu durumda belki de 14 gün
İkisini ucuca getirdiğinde öyle oldu tabii. Yani 14 güne kadar hiçbir mahkemeye çıkma hakkı olmadan içeride tutulması söz konusu. Ya yani böyle bir mağduriyet tabii ki kabul edilemez. Umarız bu biyometrik yüz tanıma teknolojisi eğer uygulamaya konulursa bütün sıkıntılardan arındırılarak ve yasal güvenceler de kişi hakları da sağlanarak bu bir an önce uygulamaya konulur. Böylece güvenlik kurumları da rahat eder.
Evet, aslında endişe verici bir durum gibi insanı.
Ya bunu niye yapılıyor diye demek mümkün değil. Gerçekten terör bir ülkenin bir numaralı konularından biri. O anlamda anlaşılır bir şey ama tabii kişi haklarının da çok iyi gözetiliyor olması lazım.
Evet. Sizler de sohbetimize katılabilirsiniz. Arayabileceğiniz numara 1-300-799-626. Eğer sohbetimize katılmak isterseniz veya mesaj gönderebilirsiniz. 0-429-99-62-63. Levent Efe ile Avustralya gündemini canlı yayında stüdyoda konuşuyoruz. Evet, biraz önce bir örnek verdim. Geçen cumartesi günü Melbourne'da olan bir olay, yine bir insanı korkutan bir gelişme oldu. Arabayla birisi ortalığı dağıttı açıkçası ve insanlar seyrettiler. Yani kimse bir korkuya kapılmadı, hatta filme çektiler. Sırt çantası olunca insanın ya içindeki kim bilir ne var diye de insanın aklına geliyor. Sence buradaki sır nedir?
Evet, bu konu gerçekten çok ilgi çekti ve sosyal bilimciler ve psikologlar devreye girip açıklamalar yaptılar. Çok ilginç bir yaklaşımdı o gerçekten. Genel kanı Avustralya'da bu tür olaylarda ciddi can kayıplarının henüz Allah'tan olmamış olması. Yani böyle bir olayın peşinden, gerçi Bourke Street'teki insanların ezilmesi ciddi bir şeydi ama böyle bir silahların patlaması, bombaların patlaması gibi olayların olmayışından dolayı insanların kaçmayıp yani cep telefonlarıyla çekime devam etmeleri ettikleri gözlendi. Hatta kafası çok hızlı çalışan oradaki bir vatandaş arabanın durmasını sağlamış. Orada boş duran o sarı o-bike bisikletlerinden birini arabanın altına fırlatıp durmasını sağlamış. Yani vatandaşın da öyle bir katkısı söz konusu. Hemen peşinden yetişen polisler de bu sayede o vatandaşı arabanın dışında bulmuş oldu. Ve bu bir badire atlatıldı gerçekten. Ama umarız bu devam eder. İnsanları korkutacak büyük patlamalar, silahlı saldırılar şu an Amerika'da gördüğümüz gibi burada olmaz ve insanlar gerçekten tedirgin edici bir sonuç yaşanmaz.
Evet, diyelim ki bu kişi biraz aklı dengesi sorunlu olan bir kişi olsa, bu Londra'da olsaydı kim bilir ne olurdu?
Evet, oralarda artık insanlar çok son derece tedirgin. En ufak patlamada, bir gaz patlaması, egzoz patlamasında insanların gerçekten yerlere saçıldığı, etrafa kaçıştığı haberleri geliyor. Biz henüz orada değiliz görüldüğü kadarıyla.
Evet. Avustralya-Türkiye ilişkilerinde bir dönüm noktasındayız. Bir önemli bir 50. yıl.
Toplumumuz artık burada yerleştikçe, yıllar geçtikçe 25. yıl, 30. yıl, 40. yıl derken
50 yıla geldik.
50 yıllık bir yıl dönümüne geldik. Tabii bu daha önce Kıbrıs kökenli vatandaşlarımızın gelişinden daha sonra Avustralya Türkiye arasındaki değişim, işte işçi misafir işçi anlaşmasının imzalanmasının 50. yıl dönümü olacak bu hafta. Bu tabii toplumumuz için kayda değer bir sonuç. O günün koşulları, işte toplumumuzun, umarız ilk gelen kişilerden de şu an dinleyen birileri vardır, bize bir çift laf ederler.
Değil mi?
Çok kayda değer bir şey toplumumuz için tabii. Ve bu imzalamanın hemen peşinden, bilindiği gibi neredeyse yaklaşık bir yıl sonra ilk uçak buraya indi. Tabii İçin bir yanı da, manidar bir yanı da, hepimiz Avustralya'nın bu 50 yıldır geçirdiği sosyal değişimleri gerçekten bir film şeridi gibi gördük. Yani bu imzalamanın yıl dönümünün olduğu bu hafta Toyota fabrikasının kapandığı, son arabanın banttan çıktığı haberi geldi ve bu ayın ileriki günlerinde Holden'da da son araba banttan çıkacak. Yani toplumlu üyelerimizi buraya gelmesini sağlayan o yoğun imalat sektörü, o işçi talebi artık öyle bir tersine döndü ki ve imalat sektörü öyle bir hızlı terk etti ki bu ülkeyi, en can alıcı sektörlerden biri olan otomotivde de artık imalat yapılmayacak. Bu önemli ve ciddi bir sosyal değişim gerçekten.
O zaman çalıştıracak adam bulamıyorlarmış. İşsizlik 1960'ların başında %1.2'ymiş.
Tabii
yani,
toplum üyelerimiz çok güzel, çok hoş öyküler anlatıyorlar o günlerden. İki var diye, üç var diye çalışan insanlar, yoldan geçen insanlar, hadi gel bizde
hadi
de
gel
çalış.
Hadi gel bizde çalış. Evet.
Tabii şu an bize onu hayal etmek çok zor geliyor. Yani öyle bir Avustralya ama öyleymiş o dönemler ve bu hızlı değişimi bizler yakaladık. Tabii bu arada toplumumuz, pek çok toplum üyemiz hazırlıksız yakalanmış oldu bu ani değişimi, imalat sektörünü terk etmesine.
Ne demek istiyorsun?
Yani pek çok toplum üyemizin o imalat sektöründen dışarıya çıkarıldıklarında, işlerden atıldıklarında bizim gündemimizin yoğun bir şekilde retraining, tekrar yeniden eğitim, yeniden iş bulma imkanlarını sağlamak üzere öyle bir gündem yaratmış olmamız gerekiyordu o zamanlar. Bu bence sağlanmadı. Yani toplumumuza ciddi bir işsizlik söz konusu olmadı. Yani pek çok toplum üyemiz devamlı çalışmaya zaten devam etti. Onu yoğun olarak yaşadığımız yerlere gidince görüyoruz. Ama o geçişin, özellikle işsiz kalmanın peşinden gelen sürecin daha sarsıntısız geçmesi sağlanabilirdi. Ama bu da toplumumuzun geçirdiği dönemlerde bir önemli bir merhale diyelim.
Evet, bu 50. yıl haberini hazırlarken, okurken meğer Avustralya bizleri Almanya'daki işçiler iyi çalıştığı için almış gibi de bir şey oluştu. Oradaki 1960'ların başında Almanya'ya giden Türklere ilişkin Almanlardan iyi feedback almışlar, iyi izlenim almışlar. Ha, bunlar iyi çalışıyorlar, bunları o zaman biz de alalım gibi. Yani Almancılar sayesinde, Almanya'ya giden Türkler sayesinde biraz da buradayız galiba.
Onun bir yanı var sanıyorum ama tabii o ara Avustralya endüstrisinin çok ciddi, hükümete çok ciddi eleman talebi var. Göçe baskıyı yapan o zaman onlar ve silsileler halinde devam eden, işte önce Baltık ülkelerinden gelen insanlar, ondan sonra öteki Avrupa ülkelerinden, Akdeniz ülkelerinden, yani bunların hepsi Avustralya'nın sosyal değişimine çok ciddi katkıda bulunan göç dalgaları. İşte Maltalıların, İtalyanların, daha koyu tenli diyeceğimiz Yunanların falan gelmesinden sonra, işte Araplardan, öteki Ortadoğu ülkelerinden önce de sanıyorum böyle kafileler haline gelen ilk Müslüman kesimde zaten Türkiye'den gelen toplum üyelerimiz. Bu tabii endüstrinin talebini karşılamak içindi. Nereden bulabilirlerse oradan getirdiler. Ve bu sayede de hepimiz bu toplumun mozaiğinde yer aldık.
Evet, bu konuda bir mesaj var Levent, izninle onu okumak istiyorum. Dinleyicimizin ismi yazılı değil. Avustralya ilk kafile 1968 yılında gelmişti. Bazı vatandaşlarımız 1969 yılında ikinci kafile olarak geldi. O gün için Süleyman Demirel hükümeti olarak Amerika hükümeti ile ve Avustralya hükümeti ile anlaşma yaparak bu ülkeye gelindi. İyi ki gelmişiz bu ülkeye ve anlaşmayı yapanlara Allah razı olsun demiş dinleyicimiz.
Bunu duymak nasıl güzel bir şey. Yani bir demek bu toplum üyemiz yani hayatından hoşnut kalmış. Bu çok güzel bir şey.
Bu biraz önce konuştuğumuz konu, yani 50. yıl konusunu şeye de yaptık. Web sitemizde de yayınladık. O anlaşmayı imzalayan iki yetkili, Avustralya ve Türk yetkilinin el sıkışma anlarının resmi de var. Onun altında da Facebook'ta öyle bir yorum var. İyi ki gelmişiz diye bir
o zaman toplum üyelerimizden Facebook sayfamızdaki yorumlara yenilerini eklemelerini bekliyoruz.
Evet. Ahmet Bey alalım, onu dinleyelim. Evet Ahmet Bey, sizi dinliyoruz, buyurun.
Bu 50. yıl dolayısıyla ben buraya gelen işçilerden önceki gruplarda gelmiştik. 1974'lerde Avustralya'ya varmıştık. Kendi hatıralarından bahsetmek istiyorum.
Buyurun.
Avustralya'daki işçi darlığı, genellikle zor işlerde çalışacak işçi bulmakta zorluk çekiyorlardı.
Evet.
Ve bunlardan bir sebeplerden bir tanesi de buydu. Türkiye'den göçmen getirmeleri veya işçi getirmeleri. Bilhassa mesela Wollongong'daki demir, çelik işçisi darlığı vardı.
Ahmet Bey, sizinle sohbetimiz çok tatlı olacak. Sizi 1,5 dakika beklemeye alabilir miyim? Şu çalmam gereken bir şey var. Sizinle programın sonuna kadar gidebiliriz. Ama sizden bir buçuk dakika rica ediyorum. Olur mu?
Tabii, beklerim.
Lütfen hattan ayrılmayın.
Tabii.
Ahmet Bey, hattasınız değil mi?
Evet.
Teşekkür ederim beklediğiniz için. Levent Efe ile Avustralya gündemini konuşuyoruz ve siz de arayarak sohbetimize katıldınız. Teşekkürler. 50. yılı konuşuyorduk. Siz Sydney'den arıyorsunuz ve eski günlere götürmek istiyorsunuz bizi. Buyurun.
Evet. Bizim Ankara'da, Ankara'daki Avustralya elçiliği tarafından önce bazı formaliteleri, sağlık kontrolü gibi bunları yaptırdıktan sonra bir de son bir interview yapıyorlardı ve genellikle İngilizce bilenleri tercih ediyorlardı yahut yüksek tahsil olanları öncelik tanıyorlardı ve bu kriterleri kişiler kabul ediliyordu ve ben ve şimdi kabul edilmiştik.
Siz 74'te geldik demiştiniz değil mi?
74'te gelmiştik. 74'ün başında. Ve o zaman uçaklar chartered uçak, Qantas uçaklarını chartered yaparak yalnız yolcu getirmek için Ankara'ya gönderiyorlardı. Ve bu uçak biletlerinin karşılığının da büyük bir miktarını Avustralya hükümeti karşılıyordu. Siz de ufak bir contribution yapıyordunuz bu şeye, bilet masrafına, fakat çok bir cüzi bir miktardı o zaman.
Evet, ve zamanımız daralıyor evet, Ahmet Bey.
Evet, buraya geldikten sonra da 2 sene bu ülkede çalışmak zorunlu koymuşlardı. Evet. Buraya gelip de geri gidemezsiniz gibi şartlar da vardı.
Evet. Araya girebilirsem, Ahmet Bey siz iyi ki geldim diyorsunuz inşallah.
Ve buraya bize hiç unutmayacağım. Oradaki elçi bize sizin memleketiniz güzel bir memleket, iyi bir memleket. Niye Avustralya'ya gitmek istiyorsunuz diye bir soru sormuştu. Hiç unutmam. Ve ben demiştim ki Ankara'da bir araba satın almamız, bir ev sahibi olmamız dedim. Çok zor şartlar var gibi evet, bir söz söylemiştim.
Evet. Evet. Ahmet
buna
Bey,
gülmüştü. Evet.
Bu ülkenin, Avustralya'nın bu güzelliğine bizler de katkıda bulunduk. O sayede bu ülke güzel oldu.
Evet, çok doğru. Teşekkürler Ahmet Bey katkınızdan dolayı. Çok sağ olun.
İyi günler.
İyi günler derim.
İyi yayınlar.
Eğer göçmenler gelmeseydi vay gele Avustralya'nın haline diye yazmış bir başka dinleyicimiz. Evet Levent.
Evet, yani endüstrinin talepleri bir yana zaten Avustralya'nın ciddi bir nüfus problemi de vardı. Tabii gelen genç göçmenler ve onların küçük çocukları derken genç bir nüfus burada çok büyük katkıda bulundu.
Evet, birkaç konu daha var. Kısaca evet, belki değinebileceğimiz bunlardan biri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın son olaylara ilişkin tepkisi.
Evet, Trump'ın tepkisi tamamen silah sanayinin böyle olaylardan sonra söylediği lafların aynısı, bir kopyası. Genellikle onlar biliyorsunuz katliamları silahlar değil insanlar yapar derler. Öyle bir jargon sürdürürler. Trump da başından beri bunu yapanın deli olduğu konusunda vurgu yapıyor. Amerika'da tabii biliyorsunuz süpermarketlerdeki bu Kinder Surprise denilen küçük yumurtaların içinden çıkan parçaların çocukların boğazına kaçtığı bazı eyaletlerde ciddi mevzu olduğu halde silahların mevzu olmaması çok büyük, ayrı bir komedi. Evet. Yani bu kadar insanın ölmesine rahat meydan veren. Sanıyorum bu katliamdan sonra da hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü silah sektörü Amerika'da çok çok güçlü. Ara ara bu tartışmalar sırasında Avustralya'ya referans yapıldığını duyuyoruz. Evet. Biliyorsunuz Port Arthur'dan sonraki Howard'ın uygulamasıyla silahların toplanması Avustralya'ya nasıl olumlu bir etki yaptığı. Sanıyorum Amerika bunu yapmayı beceremeyecek.
Levent Bey, sizin bu kötümserliğinizi bazen çok seviyorum. Peki konumuzu tekrar değiştirecek olursak, Adani'nin Avustralya'da aradığı, Avustralya'da kömür çıkarma izni alması söz konusu oldu.
Evet, hala var ve bilindiği gibi alıştığımız üzere diyelim, Avustralya siyasi gündemini yine Four Corners, ABC'nin Four Corners programı belirledi. Geçen pazartesi Adani ile ilgili çok ciddi işte usulsüzlük, rüşvet gibi iddiaların tepkileri hala devam ediyor. Ciddi protestolar da olacak. Bilindiği gibi Adani kurmak istediği buradaki çok büyük kömür madenine bankalardan kredi alamıyor. O hale geldi. Bankalar bile artık evet, bunun yanlış bir iş olduğunu görüp kredi vermiyorlar. Şu an hükümetten 500 milyon dolar dilenecek duruma geldi. Queensland eyalet hükümeti de buna yatkın durumda. Onun için kamuoyunun tepkilerini belirleyecek sanıyorum bu.
Evet, bu tepkiler 50 derecelik sıcaklık beklenen bir...
Evet, 2040 yılında Sydney ve Melbourne şehir merkezlerinde sıcaklığın 50 dereceyi vurabileceği söyleniyor. Yani bu işin artık hiçbir şakası yok.
Kömür çıkararak.
Bu kömür aşığı politikacılar sayesinde buralara gelindi. Umarız yanlıştan dönülür bir an önce.
Evet, çok teşekkürler Levent. Buraya kadar geldin.
Ben teşekkür ederim.
Yayınımızı çok renklendirdin.
Sağ ol.
Hele hele böyle stüdyoda olunca görüşmek ve konuşmak çok daha hoş oluyor. Dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Daha mesajlar var ama onların hepsini okuma imkanımız olmayacak. Ahmet Bey çok hoş bir katkı yaptı arayarak programımıza. Bugünkü konularımız arasında 50. yıl Avustralya-Türkiye göç anlaşmasının 50. yılı konusu vardı ki bu yarın ve Victoria Parlamentosu'nda da bir tören düzenlenecek. Onu da yarın tekrar gündeme getireceğiz. 50. yıla ilişkin internet sitemizde yazdığımız haber de var. Orada bu törenin resmi de bulunuyor. Dinleyicilerimiz sbs.com.au/turkish adresine giderek bu haberi görebilir. Evet Levent, ayağına sağlık.
Sağ olun. Bu arada tabii toplumun buraya gelişinin 25. yılında, 40. yılında önemli etkinliklerde bulundu. Umarız 50. yılda da önümüzdeki yıl kayda değer.
Önümüzdeki yıl olacak değil
evet,
mi?
Evet. 50. yıl ilk olacak. İlk uçağın inişi umarız kayda değer etkinliklerle kutlanır.
Hasan Bey dikkatimi çekti. Hasan Hastürer gelecek yıl diyor Kıbrıslıların da oraya gitmesinin 70. yıl dönümü.
Evet, harika.
70.
harika.
Yıl dönümü olacak. O da merak ediyor burada Kıbrıslılar ne yapıyorlar diye. Evet, iki toplum için de önemli bir yıl olacak önümüzdeki yıl. Çok teşekkürler tekrar geldiğin için. Ayağına sağlık. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Hem mesajlarıyla hem evet başka bir dinleyicimiz de şu anda arıyor ama onu alma imkanımız olmayacak. Çünkü bir dakikadan daha az bir süremiz kaldı.